Ayrım 5. Sayfa 33. 6. O günü asla unutamıyordu. Sanki kızgın bir demirle beynine dağlanmış gibiydi. Annesi, babası ve yerli sürücüleri Besim Malik ön taraftaki kabindeydi. Jack arka taraftaydı. Kamyonetin açık bölmesinde komiser yardımcısı babası 3 ay önce yakındaki kibbutz'a atanınca tanıştığı İsrailli Lela Raul ile gevezelik ediyor, gülüşüyordu. Lela zeki ve iyi bir kızdı. Çikolata rengi gözleri, çekici dudakları ve uzun siyah saçlarıyla 19'luk hantal, sırık gibi uzun boylu bir delikanlının başını döndürecek biriydi. Altlarındaki kamyonet birden kontrolden çıktı. Yolcuların çığlıklarını, arabanın yolun karşısına kayıp dere yatağına uçtuğunu, ters düştüğü zamanki mide bulantısını hatırlıyordu. Bir taraflarda korkunç bir patlama oldu. Yanında devrilip kalan Lela ile birlikte kamyonetin arkasından uçtular. Sonra da arabanın şasisi alev alev yanmaya başladı. Umutsuzca debelenerek ayağa kalkmaya çabaladı. Oysa sol bacağı parçalanmış, dizinin altındaki derin yaradan oluk gibi kan boşalmaya başlamıştı. Duyamıyordu. Kulaklarında acı veren ziller çınlıyordu. Korkunç ağrılar içinde ters dönmüş kamyonete ulaşabilmek için ateşten duvara doğru umarsızca süründü. Ama artık çok geçti. Alev almış sarı saçlarıyla kamyonetin camını çılgınca tırmalayan annesinin dehşet verici halini gördü. Babası var gücüyle aracın kapısına yüklenirken ön kabin dumana boğuldu. Bilincini yitirip her şey silinmeden önce duyduğu son ses annesiyle babasının acı dolu çığlıklarıydı. Kendine geldiğinde son derece bitkindi. Yanı başında diz çökmüş, yüzünü tokatlayan bir Katolik papaz gördü. "Beni duyuyor musun? Uyan, uyan lütfen." Peder John Beckett'ı tanıdı. Ama sesini belli belirsiz duyuyordu. Kazı alanında çalışan birkaç Katolik din adamından birisiydi. Biraz ötede, doğrultu sırtı bir kayaya yaslanmış, başı bir tarafa düşmüş, bilinçsiz Lela'yı gördü. Onun başında da bir başka papaz vardı. Taştan yontulmuş gibi sert bir yüzü olan kızıl saçlı birisi. Bir jokey gibi kısa boylu ve zayıftı. Jack adamın Katolik delegasyonu ile birlikte gelen arkeolog olduğunu hatırladı. Beckett, "Küçük hanım beyin sarsıntısı geçirmiş ama nefes almasında bir sorun yok," dedi. Yanındaki de Peder Kubel. Arabayla buradan geçiyormuş. Peder Kubel ilk yardım konusunda uzman. Arkadaşın da ilgilenecektir. İyileşeceğini söylüyor, Tanrı'ya şükürler olsun. Beni anlıyor musun? Başını salladı. Ufak tefek papazın Lela'nın yüzünü tokatladığını, uyandırmaya çalıştığını gördü. Ya annemle babam? Peder Beckett gözlerini kamyonet enkazına çevirdi. Yanık et kokusu burnunu yakınca Jack de dehşetle arabaya baktı. Biri kapıyı zorlayıp açmaya çalışmış ama başaramamıştı. Ön cam kısmen parçalanmış, gösterge tablosunun plastikleri erimiş, kapkara tütüyordu. Annesini de sürücüyü de göremedi. Oysa babası kapalı kapının hemen yanındaydı. Yanmış kömüre dönmüştü. Papazın kül renkli yüzündeki ifade her şeyi söylüyordu. Kapıyı zorlayıp biraz aralayabildim. Ama oksijen girince kabindeki yangın iyice azdı. Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Hepsi öldü. Sonra Jack'in başı döndü, gözleri kırpıştı, karanlıklara gömüldü. Uyandığında kendini Kudüs'teki bir hastanede, yoğun bakım biriminde buldu. Hemen yanında Lela'nın babası oturuyordu. Uzun boylu, incecik, yanık yüzlü ve koyu renk yumuşak gözlü bir adam. "Nasıl gidiyor Jack?" "Gitmiyor." Cevap vermekte zorlandığını fark etti. Hayatında en fazla değer verdiği iki kişiyi yitirmişti. Uçsuz bucaksız bir keder içindeydi. Komiser muavini Raul, "Beyin sarsıntısı yüzünden 3 gün bilinçsiz yattın. Şükürler olsun, patlamadan sonraki işitme kaybın geçti. Doktorlar da konuşabileceğini söylediler." "Konuşabilecek durumda mısın Jack?" "Ne hissettiğimi bilemiyorum." "Bunda şaşılacak bir şey yok. Büyük bir travma geçirdin. Annemle babam kurtarılamadı değil mi?" Raul yüzünü astı. "Maalesef hayır Jack. Sürücüleri de öldü. Besim Malik. Korkunç bir trajedi. Kaza yerinde araştırma yaptım. Lastik izleri askeri sürücünün yolun ters tarafında olduğunu gösteriyor. Alevler kabine ulaşınca her üçü de içeride kaldı. Jack içinde tarifsiz bir kederle başını çevirdi. Raoul koluna dokundu. Leyla seni soruyor. Başka bir birimde ve hızla iyileşiyor. Son birkaç gündür gelip seni kontrol etti ama sen hep uyuyordun. İstediğin zaman gelip seni görmeye can attığını biliyorum. İyi arkadaş olduğunuzu duydum. Leyla senden iyi bahsediyor. Jack başıyla onaylamayı yeğledi. Yüreğine bir ağırlık çökmüşken konuşamayacaktı. Anlaşılan Leyla da sen de hayatınızı Peder Beckett'a borçlusunuz Jack. Tam o sırada orada olması büyük şans. Bir de Peder Kubel tabii. Durakladı. Sonra dikkatle devam etti. Babanın bulduğu parşömen, Jack. Leyla parşömenin ön kabinde bir harita kutusunun içinde olduğunu söyledi. Doğru. Bulamadım da. Olay yeri uzmanları da kutunun kalıntılarını belirleyemedi. Öte yandan arabanın ön camı kısmen parçalanmış. Düşünüyorum da kazadan sonra harita kutusunu görmüş olabilir misin Jack? Hayır, görmedim. Peder Beckett annemle babamı kurtarmak için kapıyı zorladığını söylemişti. Camı da o kırmış olmalı. Bağışlayın Komiser Raoul ama şu anda pek konuşacak durumda değilim. Tabii değilsin. Söylemem gereken bir şey daha var. Babanın meslektaşları kazanın olduğu yerde bir anıt mezar yaptırmayı önerdi. Annenle babanın çok sevdiği kumrana bakan çok güzel bir yer. Evet, tabii. Öte yandan annenle babanın öldükten sonra yakılmak istediklerini de duydum. Küllerinin bu kadar zaman geçirdikleri kutsal topraklara serpilmesini istiyorlarmış. Oysa İsrail'de ölü yakmaya pek iyi gözle bakılmaz. Kaldı ki bunu yapacak tesis de yok. Bunu bilmiyordum. Bakarsın son arzularını yerine getirmek için sembolik bir şey yaparız. Annenle babanın bedenleri öylesine yanmış ki geriye maalesef külden başka pek bir şey kalmamış. O küllerin bir kavanozda toplanmasını sağlayabilirim. Jack etkilenmişti. Gözyaşlarını tutmaya çabalıyordu. Vücudu yara bere içindeydi ya, dayanılması en güç olanlar içindeki yaralardı. Ben çok iyi olur. Söz veriyorum, anıt mezara iyi bakılacak. Araplarla Yahudiler ölülere karşı çok saygılıdır. Aynı saygıyı dirilere de gösterebilseler keşke. Hızla ayağa kalktı. Sonra da "Son bir soru Jack," dedi. "Bir daha başını ağrıtmayacağım söz. Kamyonetin son zamanlarda bakıma girip girmediğinden haberin var mı?" "Bilebildiğim kadarıyla hayır. Neden?" Komiser yardımcısı dudaklarını düşünceli düşünceli büzdü. "Emin misin? Mesela frenlerde mekanik bir arıza var mıydı?" "Sanmıyorum. Neden sordunuz?" Bir iki bir süre düşündü. Sonra başını salladı. "Hiç. Kendine iyi bak, anladın mı? Güçlü olmaya çalışacak. Annenle baban güçlü olmanı isterlerdi." 2 gün sonra hastane odasının dışında bir koltuğa kurulup bacağını yastıklara dayamış, dalgın dalgın Kudüs'ün ötesindeki kavruk tepelere bakıyordu. Üzüntüden uyuşmuş gibi otururken ayak sesleri duyup baktı. Yanında elinde kahverengi bir kese kağıdı tutan kısa boylu, sıska, kızıl saçları seyrelmeye başlamış bir papaz duruyordu. Peder Kubel'di adam. Leyla ile ilgilenen arkeolog. Elindeki kese kağıdını masanın üzerine bırakırken Jack sararmış parmaklarından adamın sigara tiryakisi olduğunu anladı. "Biraz meyve," dedi papaz, Alman aksanıyla beceriksizce. Üzgün görünüyordu. Annenle baban için çok üzüldüğümü söylemek istedim. İyi insanlardı. Baban iyi bir arkeologtu. Onunla çalışmak bir onurdu. Çok naziksiniz. Size teşekkür borçluyum. Peder Beckett'la birlikte annen ve babanı kurtarmak için elimizden geleni yaptığımızı bilmeni isterim. Gerçekten de üstlerim yok olan parşömen ve o korkunç kaza hakkında bir rapor yazmamı istediler. Kilise içinde kalacak bir belge tabii. Kamuoyuna açık olmayacak. Yine de üstlerim neler olduğunu bilmek istiyor. Babanın vardığı sonuçlar kazı çalışması için son derece önemliydi. Bir an tereddüt etti. Gerçekten üzgünüm. Eğer Peder Beckett'le elimizde başka bir şey gelseydi emin ol yapardık. Jack gözyaşlarını durdurmaya çabaladı. Yaptıklarınız için ikinize de şükran borçluyum. Papaz elini delikanlının omzuna koydu. Acını hafifletmeyeceğinden eminim. Ama annenle babanı bütün dualarımızı da hatırlayacağız Jack. 4 gün sonra bacağı iyileşinceye kadar koltuk değnekleriyle boğuşacağını bilerek hastaneden taburcu oldu. Cenaze töreninin son ayrıntılarıyla uğraştı. Basit bir tören olacaktı. Yine de Robert ve Margaret Kane'in öldükleri dere yatağına hakim yolun üzerinde dua etmek için 200 aşkın kişi toplandı. Anılarına küçük bir taş dikilmişti. Dualar nihayet sona erdiğinde Jack gelenlerin ellerini dalgınca sıktı. Komiser yardımcısı kalabalık dağılana kadar bekledi. Jack'in omzuna dokunup annesiyle babasını birkaç avuç külün kovunduğu kavanozu uzattı. Hiç olmazsa annenle babanın istediklerini yapacak zamanın olacak Jack. Seni görmek isteyen birisi daha var. Onun için seni yalnız bırakıyorum. Sonra Raul gitti ve bir ses, "Merhaba Jack," dedi. Dönünce Lela Raul ile karşılaştı. Beyaz bir gazlı bez alnını kapatmış, berelerle dolu güzel yüzü gerilmişti. Kazadan beri kızı ilk kez görüyordu. Yüreği hoplar gibi oldu. "Lela, seni yeniden görmek ne güzel." Sarıldılar. Genç kız yanağından öptü. "Ne diyeceğimi bilemiyorum Jack. Ben de şoku atlatamadım. Hastanedeyken gelip seni görmek istedim. Ama ilk günler ziyaretçi kabul etmiyorlardı. Her seferinde kapın açılınca aralıktan seni görmeye çalıştım." Jack'in elindeki kavanoza bakınca sesi zayıfladı. Sonra uzandı, parmaklarını Jack'inkilere değdirdi. "Senin için çok güç olmalı. Sadece bir dostun olduğunu bilmeni istiyorum." Genç kızın yüzüne, kaygı dolu çikolata renkli gözlerine baktı. "Sen nasılsın Lela?" "Kendimi çok kötü hissettiğim anlar oldu." "Peki ya Besim Malik'in ailesi? Babalarının kaybından yıkılmış olmalılar." "Çok düşüncelisin. Babam alışmaya çalıştıklarını söylüyor. Hepimizin uğraştığı gibi." Sanki ekleyeceği başka bir şey varmış gibi ifadesini değiştirdi. Yine de sessizliğini korudu. "Benim için bir şey yapar mısın Lela?" Gözlerini kaldırıp Jack'e baktı kız. "Tabii, ne istersen." "Babanın arabasını al ve beni buradan götür." "Nereye?" Kendini bitkin hissediyordu. "Nereye olursa. Yapmam gereken kişisel bir şey var ama henüz hazır değilim buna." 5 dakika sonra Lela babasının mavi eskortunun direksiyonundaydı. Kumran'a giden tozlu yolda ilerliyorlardı. "Önümüzdeki günlerde ne yapacağını düşündün mü Jack?" "Annemle babamın malikanesini bir düzene sokmam gerek." "Malikane işin şakası tabii. New York'un kuzeyinde bir patikanın dibinde küçücük bir ev. Varlık olarak fazla bir şey biriktirmediler. Mesleklerinden pek para kazanmadılar. Ama arkeoloji onlar için çok şey ifade ederdi." "O ev senin büyüdüğün yer mi?" "Çoğu kez annem ve babamla birlikte giderdim. Eğitimimin büyük bir bölümünü dolaşarak tamamladım. Sanırım Kumran'da kendimi New York'un kuzeyinde olduğundan daha rahat hissedeceğim." "Ne yapmayı düşünüyorsun?" Kararsız gözlerle genç kıza baktı. Sonra sakin bir sesle, "Şu anda bilmiyorum Lela. Belki Amerika'ya döner eğitimimi tamamlarım." Lela uzandı. Jack'in elini tuttu. "Senin için kaygılandığımı söylememe izin var mı?" "Ben de kendim için kaygılanıyorum." "Bana yazar mısın? Lütfen." "Tabii." "Pek inandırıcı değilsin." "Bağışla Lela. Sanırım aklım hep buralarda." "Babam o parşömenin alevler içinde kalmış olabileceğinden bahsetti mi? Uzmanlar deri harita kutusunun izine rastlamamış." "Söyledi." "Peder Beckett'la Kubele'de enkazda bir şeyler görüp görmediklerini sormuş ama onlar görmediklerini iddia etmişler. Babam kazadan hemen sonra oraya gelen öteki sürücüleri de sorguladı ama bir şey çıkmadı." Genç adamın kaşları çatıldı. "Yoksa babanın haritayı birinin çaldığını düşündüğünü mü söylemek istiyorsun?" "Hayır. Ama çoğu polis gibi babam da doğuştan kuşkucudur. Elinde parşömenin alevlerden yandığını kanıtlayacak ipucu yok. Bu da onu rahatsız ediyor. Peki bana neden pick-up'ın tamir edilip edilmediğini sordu. Neredeyse baban kazanın sabotaj olmasından kuşkulanıyor diye düşünecektim. Kızın yüzü karardı. Bana kalırsa bundan pek emin değilecek. En azından elinde kanıt olmadığı kesin. Ne var? Benden bir şey mi saklıyorsun? Hayır, söyledim sana. Babamın her zamanki kuşkuları işte. Üzerinde çalıştığı her konuda da aynı şey. Aslında uzmanların harita kutusundan en azından bazı parçalar bulacaklarını umuyordu. Annem, babam ve Besim Malik tanınmayacak derecede yandılar. Deri bir harita kutusu nasıl kurtulsun ki? Haklısın. Bana kalırsa parşömende neler yazılı olduğunu hiç öğrenemeyeceğiz. Şu anda onun bile pek önemi yok. Babam duysa bu söylediğimi asla bağışlamazdı ya. O parşömeni bulduğu için nasıl da heyecanlıydı. O yazılardan önemli bir şeyler çıkmasını umuyordu. Artık dere yatağına dönebilir miyiz Lela? Şimdi daha iyiyim. Tabii. 10 dakika sonra yolun kenarını çekip motoru susturdu. Öğleden sonra güneşi hala sıcak, gökyüzü bulutsuzdu. Sert bir yel çölü okşuyordu. Uzakta loşlaşan ışığın içinde şaşırtıcı kumran uzanıyordu. Kamyonetin enkazı çukurdan çıkarılmıştı ama yangının bıraktığı kara lekeler hala belirgindi. Jack ürperdiğini hissetti. Genç kız, "İyisin ya," diye sordu. "Buraya dönmenin iyi fikir olduğundan emin misin hala? Kendine işkence etmeni istemiyorum Jack." "Sebebi nedir bilemiyorum. Ama kendimi burada, onları yitirdiğim yerde, onlara daha yakın hissediyorum. Bu dediğim mantıklı geliyor mu?" Lela eline dokundu, yüzüne baktı. "Sana bir şey söyleyebilir miyim? Annem öldüğünde kederin son derece kişisel bir duygu olabileceğini öğrendim. Sevdiğin insan günün birinde kapıdan çıkıp gidiyor ve sen onu bir daha göremiyorsun. Bu kadar ani, bu kadar beklenmedik olduğu için geride öylesine çok cevapsız soru, o kadar çok söylenmemiş şey kalıyor ki. Bazen alışmak çok ama çok güç. İçimize kapanıyor, olanlardan hiç bahsetmiyoruz. Ama konuşmak isteği, hissettiğin ya da sadece dinleyecek birini aradığın an haber vermen yeterlicek." Kızın eline yapıştı. Sarılmasını, kucaklayarak teselli etmesini istedi. Ama hiç zamanı değildi. Elindeki kül kavanozunu sıkıca tuttu ve arabadan inmeye davrandı. "Beni bir dakika bekler misin?" "Ne yapacaksın?" "Annemle babamın yapmamı isteyecekleri bir şey." Ayrım 5 sonu. Sayfa 41.